Hazreti Ali radıyallahu anh'ın hayatı. Emirül Müminin Hazreti Ali radıyallahu anh, Hazreti İbrahim'in Ali Beyt'inden, Hazreti İsmail kanalıyla gelen Kureyş'in Haşim oğullarından Ebu Talip, Abdümenaf'ın oğludur. Hazreti Resul-i Ekrem'le soyları hemen ortak dedeleri Şeybetül Hamd, Abdülmuttalip'te birleşmektedir. Yani Hazreti Peygamber'in amcası oğludur. Araplarda Habeş hükümdarlarının Yemen valisi Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak için ünlü filiyle yaptığı saldırı nedeniyle fil yılı diye anılan tarihten 30 yıl sonra dünya hayatına adım atmışlardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle aralarında 30 yaş fark vardır. Abdülmuttalib'in oğullarından Hazreti Ali'nin babası Ebu Talip ile Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin babası Abdullah aynı anneden olup bu annenin adı Fatıma'dır ve Kureyş'in mahzun oğulları boyundan Amr'ın kızıdır. Aynı şekilde Hazreti Ali'nin annesinin adı da Fatıma olup Haşimilerden Esed'in kızıdır. Rivayetler Hazreti Ali radıyallahu anh'ın hicretten 23 yıl önce miladi 630. fil yılında doğduğunu aktarıyorlar. Bu tarihlerden 3 aşağı 3 yukarı olanlar varsa da en kuvvetli rivayetler yukarıda belirttiğimiz gibidir. Recep ayının 13'ünde bir takım rivayetlerde Kabe içinde dünyaya geldiği de aktarılmaktadır. Doğumunda annesi kendisine Esed ve Haydar adını, babası ise Zeyd adını koymuştur. Fakat Abdülmuttalib'in vefatından sonra Ebu Talib'in yanında büyüyen ve bu ailenin adeta bir oğlu haline gelen Abdullah'ın oğlu Hazreti Muhammed ise isminin Ali olmasını istemiş ve öyle kalmıştır. Araplarda künye kullanmak bir gelenek halindedir. Eğer kişiler çocuklarının adıyla, yani falanın babası şeklinde anılırlarsa bu bir saygı ifadesi taşır. Zaten künye de genellikle ilk çocuğunun adıyla ifade olunur. Bu noktada Hazreti Ali radıyallahu anh'ın künyesi ilk çocuğu olan Hazreti Hasan'ın adıyla Ebul Hasan, Hazreti Peygamber'in sevgili torunları Hasan ve Hüseyin'in babası anlamında da Ebu Sıbteyn olarak ifade edilmiştir. Hazreti Ali'nin en çok kullandığı ve sevdiği bir diğer künyesi de toprağın babası anlamında Ebu Turab'tır. Bu künyeyi kendisine Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vermişlerdir. Bunun nedenini Ammar bin Yasir şöyle anlatır. Üşeyre gazasında Ali ile birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunuyorduk. Bir yerde konakladığımızda Müdlecoğulları kabilesinden hurma işleyen bazı kişiler gördük. Gitsek de nasıl işliyorlar bir baksak dedim. Yanlarına vardık ve bir süre kendilerini seyrettik. Sonra hurmaların bir yanında toprak üzerine uzandık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip bizi uyarıncaya kadar uyumuşuz. Toprağa belenmiştik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali'yi kaldırdı ve "Kalk ya Eba Turab." Tekrar ediyorum. "Kalk ya Eba Turab. Sana insanların en şakisine haber vereyim mi? Semud kavminin de Salih'in devesini boğazlayanla sana buradan, yani başından vurup sakalını da kırmızıya boyayacak olandır." buyurdular. Hazreti Ali radıyallahu anh Hendek Savaşı'nda da başından yara almıştı. Ölümüne yol açan yarayı da yine başından almıştı. Arapçada başın üst kısmına karn denilir. Hazreti Ali başının üstünden bu şekilde iki yara aldığı için bu ikinci yarayı aldıktan sonra kendisine Zülkarneyn de denilmiştir. Ebu Turab künyesi aradan zaman geçtikçe özellikle İslam ülkesinin uzak köşelerinde bilinmez olmuştur. Bu yüzden Emeviler zamanında kendisine hutbe esnasında mescitlerde Ebu Turab künyesi anılarak hafife alınırdı. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın en tanınmış lakapları ise Murteza, Emirül Müminin ve İmamül Muttakîn'dir. Hacer-i Askalani, Hakim, İbni Esir, İbni Abdilbir ve Taberani gibi hadisçi ve tarihçilerin verdikleri bilgilere göre Hazreti Ali radıyallahu anh orta boyludur. Gözleri oldukça siyah, büyük ve parlaktı. Bakışları etkileyici ve deliciydi. Tatlı ve güler bir yüzü, geniş omuzları, çok kuvvetli pazuları, uzun ve adaleli bir boynu, sert ve tuttuğunu koparır güçte elleri vardı. Göğsü de genişti. Alnı da geniş ve açık olup başının üzerinde birkaç saç kalmıştı. Hızlı yürürdü ve hareketlerinde çok çevikti. Sıcakkanlı ve tavırları çok cana yakındı. Fazlaca öfkelenip kendisini kaybettiği görülmemişti. Davranışlarında nazikti ve zaman zaman şaka yapmaktan da hoşlanırdı. Ebu Talip, Mekke aristokrasisi içerisinde iyi bir yere sahipti. Haşimoğulları Kureyş'in en şerefli kolu sayılıyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde Allah Adem oğulları içinden İbrahim'i, İbrahim'in ailesi içinden İsmail'i, İsmail'in soyu içinden Kureyş'i, Kureyş'ten Haşim oğullarını ve Haşim oğullarından beni seçti buyurmuşlardır. İşte devrinde Haşim oğullarının en önde gelenlerinden olmasına rağmen Ebu Talip yoksuldu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice ile evlenince mali durumu biraz düzelmişti. Bu yüzden çocukken Hazreti Ali'yi yanına almıştı. Hazreti Ali'nin Müslüman oluncaya kadar çocukluğu büyük ölçüde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında geçti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman ona yemeğini yedirir, yatağında yatırır, yanında gezdirir ve elbiselerini giydirip çıkarırdı. Mesudi'nin rivayeti doğruysa Hazreti Hatice Hazreti Ali'yi oğul edinmişti. Hazreti Ali Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanında geçen bu günlerini şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni evine aldığında çok küçük bir çocuktum. Ona sarılırdım. Beni yanına yatırırdı. Kokusunu duyar, sıcaklığını hissederdim. Biraz büyüyüp de aklım ermeye başladıktan sonra onu hiç aldatmadım, hiç yalan söylemedim. Benim için yol gösteren bir yıldızdı o. Her hareketini, her davranışını yakından izledim. Benim önüme yüksek ahlaki değerleri kordu ve onları yerine getirmemi tavsiye ederdi. Hira Dağı'na gittiğinde zaman zaman beni de yanına alırdı. İmam Suyuti, Durrul Mensur'unda ve Hafız Ebu Naim, Hilyetül Evliyasında Hazreti Peygamber'in ''Ya Ali, sen benim karşımda her şeyi zapt eden bir kulak gibisin'' dediğini naklederler. Ebil Halid-i Mutezili, Cübeyr bin Mutim'den babasının bir gün kendilerine Ali'nin şu Muhammed'e ne kadar bağlı olduğunu onu ne kadar sevip saydığını görüyor musunuz? Ne büyük bir sevgi ve bağlılık bu. Lat ve Uzze'ye yemin olsun ki çevremde bu kadar veled olacağına Ali gibi bir oğlum olsaydı dediğini aktarırlar. Abbas bin Abdülmuttalip ise aynı kaynakta yer aldığına göre bu konuda şöyle demiştir. Peygamberle Ali birbirlerini çok severlerdi. Öyle ki bir gün Peygamber Ali'yi bir işe gönderip de çocuğun gelmesi gecikince merak edip aramaya çıktı ve "Ya Rabbi, Ali'yi tekrar görmeden canımı alma" diye dua etti. Hazreti Ali'nin böyle bir atmosfer içinde Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanında geçen çocukluğu 10 yaşına girdiğinde daha değişik bir nitelik kazanmıştı. Ünlü tarihçi ve müfessir Taberi Afif bin Kays'tan rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin durumu herkes tarafından bilinmeden önce Abdülmuttalip oğlu Abbas'la oturuyorduk. Bir adam geldi ve güneşin tepede olduğu bir zamanda göğe baktı. Yüzünü Kabe'ye çevirip namaza durdu. Sonra gençten biri sağ yanına, bir kadın da her ikisinin arkasında durdu. Adam eğildi, yanındaki gençle arkalarındaki kadın da eğildi. Adam ellerini kaldırdı, gençle kadın da kaldırdı. Sonra başını koydu, diğerleri de koydular. Abbas dedim, ne tuhaf bir iş. O da evet, tuhaf bir iş diye cevap verdi. Abbas şöyle devam etti. Bu adam kim biliyor musun? O Abdülmuttalip oğlu Abdullah oğlu Muhammed'dir. Benim yeğenim olur. Yanındaki genç kim biliyor musun? O da yeğenim Ebu Talib'in oğlu Ali'dir. Ya kadın? O da Hüveylid'in kızı Hatice'dir. Yeğenim Rabbinin göklerin ve yerin Rabbi olduğunu söylüyor. Ona işte şu yaptığı gibi dinini yerine getirmesini emretmiş. Şu anda yeryüzünde bu üçünden başka bu dini yerine getiren yok dedi. Abdullah oğlu Hazreti Muhammed'e Nur Dağı'ndaki Hira mağarasında Allah'ın dini vahyedilmeye başlayınca o doğru evine gelmişti. Bu dini yaymaya başladığı zaman önce karısı Hazreti Hatice'ye açmış ve o da hemen kabul etmişti. Rivayetlere göre Hazreti Hatice'nin İslam'ı kabul etmesinden bir gün sonra Hazreti Ali Müslüman olmuştu. Hazreti Peygamber'le Hazreti Hatice'yi namaz kılarlarken görüp ne yaptıklarını sorduğunda amcası oğlu Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendisine "Başka hiçbir ilah yok, yalnızca Allah var ve ben onun Resulüyüm" diyerek getirdiği dinin ana esasını tebliğ etti. Hazreti Ali durumu babasına aktarmak ve görüşünü sormak için çıktı ama hemen geri döndü ve şöyle dedi. "Allah beni yaratırken babama sormadı. Şimdi onun dinini kabul etmek için mi ben babama danışacağım? Şehadet ederim ki başka hiçbir tanrı yoktur. Yalnız Allah vardır, sen de onun Resulüsün" dedi. Rivayetler bu tarihte Hazreti Ali'nin 10 yaşında ve çocuklarından İslam'ı kabul eden ilk kişi olduğunu aktarıyor. Eğer o tarihte Hazreti Ali 10 yaşındaysa, herhalde Arabistan'ın şartları içinde mükellef çağına girmiş olması gerekir. Öte yandan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye tebliğde bulunmaktadır ki bu da onun o zaman tebliğe muhatap olabilecek ve hatta namaz kılacak çağda olduğunu göstermektedir. Hazreti Ali radıyallahu an nasıl İslam gelinceye kadarki dönemde Hazreti Peygamber'in yanından ayrılmıyor ve her bakımdan onun hizmetine koşuyorduysa, İslam geldikten sonra da yanından ayrılmadı ve Hazreti Hatice ve Ebu Talip'le birlikte onun en büyük yardımcısı oldu. İlk vahyin gelişinden 3 yıl sonra, en yakınlarını uyar ayeti inince, Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali'ye yemek hazırlamasını ve yemeğe Abdülmuttalip oğullarını davet etmesini emretti. Yemeğe 40 kadar kişi katılmasına rağmen, Ebu Leheb'in davranışları, Hazreti Peygamber'in herhangi bir tebliğde bulunmasına imkan tanımadı. Ertesi gün yeni bir ziyafet hazırlandı ve ziyafetin sonunda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkıp şunları söyledi. Hamd Allah içindir. Ben ona hamd eder ve ondan yardım beklerim. Herhalde otlak aramaya gönderilen bir kimse gelip ailesine yalan söylemez. Vallahi ben bütün insanlara yalan söyleyecek olsam bile size karşı yalan söylemem. Bütün insanları aldatacak olsam bile sizi aldatmam. Sizi şuna davet ediyorum. Allah'tan başka ilah yoktur. Ben de onun elçisiyim. Vallahi uykuya dalar gibi ölecek, uykudan uyandığınız gibi de dirilecek ve hesaba çekileceksiniz. İyiliklerinizin karşılığında iyilik, kötülüklerinizin karşılığında ise ceza göreceksiniz. Bunlar da ya cennet veya cehennemdir. İnsanlardan ahiret azabıyla ilk korkuttuğum sizlersiniz buyurmuşlardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunları söyledikten sonra aranızdan kim vezirim, vasim ve kardeşim olarak bu yükü taşımamda yardımcı olur diye sordu. Bundan sonrasını Hazreti Ali'nin kendi ağzından dinleyelim. Ben o zaman ince bacaklı, içlerinde en küçük olandım. Ayağa kalkıp ya Resulallah ben yardımcı olurum dedim. Resul-i Ekrem sen otur buyurdular. Sonra aynı soruyu tekrar sorduklarında yine benden başka kabul eden olmadı. Fakat beni tekrar oturttular. Soruyu 3. kez tekrarladılar. Yine ben ayağa kalkıp aynı karşılığı verdim. Bu kez omuzumdan tutup sen vezirim, vasim ve kardeşim olarak bana yardım et buyurdular. Vahyin tebliğinin daha ilk günlerinde meydana gelen bu olay, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın İslam'daki durumunu göstermesi bakımından ilginçtir. Onun Medine'deki hayatı, özellikle savaşlardaki yararlılık ve kahramanlığı iyi bilinmekte ise de, Mekke'deki hizmetleri fazla bilinmemektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ali'yi veziri ve yardımcısı seçmesi üzerine Ebu Leheb'in Ebu Talib'e dönerek Muhammed oğlunu senin başına vezir yaptı sözünden de anlaşılacağı gibi bu olay Kureyş'te önemli olan yaş ve ihtiyarlık gibi sosyal değerlerin kişilerin faziletinde çok fazla önem taşımadıklarını ortaya koymuş ve Ali Mekke'deki Müslümanların en genci olarak peygamberin yanında tarihi misyonunu görmeye başlamıştı. Bedir ve Uhud savaşlarında Hazreti Ali radıyallahu anh. Hicret olayıyla Mekke'de küçük bir cemaat halinde bulunan Müslümanlar Medine'de hükümet kurmuşlar ve şirkin merkezi durumundaki Mekke'yi İslam'ın tebliğinin önünde en büyük engel gördüklerinden karşılarına almışlardı. Tevhid mücadelesi bu kez ana hedef Mekke olmak üzere gerektiğinde silahlı cihatla yapılacaktı. Medine, Kureyş'in Suriye ticaret yoluna hakim bir yerdeydi. Müslümanlar yavaş yavaş güçleniyor ve Kureyş için tehlike haline alıyorlardı. Tevhid mücadelesi hicretle bitmemişti. Çünkü bu hicret şirkin merkezine muzaffer olarak dönmek üzere yapılmış ve o zaman yaşayan her mümine farz olan bir hicretti. Hicretin ikinci yılında Kureyş, Ebu Sufyan'ın başkanlığında bir ticaret kervanını Suriye'ye gönderdi. Suriye'den büyük kârlar ve Kureyş'in içinde gerekli geçim eşyalarıyla dönen bu kervana katılanlar, Müslümanların önlerini kesmelerinden korkuyorlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yanına 300'ün üzerinde sahabesini alarak Medine dışına çıkmıştı. Mekke'ye Müslümanların kervanı vuracakları haberi ulaşınca Mekkeliler yaklaşık 1000 kişilik bir ordu hazırlayarak yol üzerindeki Bedir kuyuları çevresinde konakladılar. Bu sırada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerle savaşmak istemesine rağmen bazı Müslümanlar zayıflıklarını ve savaş için değil kervan için çıkıldığını ileri sürerek gevşeklik gösteriyorlardı. Bu durum Kur'an'da şöyle anlatılır. Nasıl Rabbin seni evinden hakla çıkarmıştı ve müminlerden bir grup hoşlanmıyorlardı. Göre göre ölüme sürükleniyormuş gibi hak konusunda kendilerine belli olduktan sonra seninle mücadele ediyorlardı. Peygamberimizin ashabla istişaresinde Miktat bin Amr ve Sa'd bin Muaz'ın konuşmaları kendi yüzünü güldürdüğü gibi müminlerin de heyecanını artırdı. Düşmanın durumunu keşif için gönderilen Hazreti Ali ve birkaç arkadaşının erken davranıp vaktinde hareket etmesiyle harp sahasının hakim noktalarını ve önemli yerlerini Müslümanlar tutmuş oldu. Müşriklerin arasında Müslüman oldukları halde hicret etmeyip İslam'ı kalplerinde gizleyenler vardı. Bunlara karşı yapılacak davranış konusunda Müslümanlar arasında ihtilaf çıkmıştı. Kur'an bu ihtilafı şöyle halletti. İman edip hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad edenler ve barındırıp yardım edenler, işte onlar birbirlerinin velileridir. İman edip hicret etmeyenler içinse hicret edene kadar hiçbir şekilde velayetiniz söz konusu değildir. Eğer dinde sizden yardım isterlerse üzerinize yardım gerekir. Ancak sizinle aralarında anlaşma bulunan bir kavme karşı değil. Allah ne yaptığını görendir. Savaş başlayınca o zamanlar adet olduğu üzere müşriklerden Utbe bin Rabia, kardeşi Şeybe ve oğlu Velid'le birlikte ortaya çıkıp Müslümanlardan kendileriyle savaşacak er dilediler. Peygamberimiz bunlara karşı her savaşta en tehlikeli yerlere öncelikle kendi ailesinden olanları sürdüğü için Ubeyde bin Haris, Hazreti Hamza ve Hazreti Ali'yi çıkardı. Hamza Şeybe'yi öldürürken Ali de Velid'i öldürmüştü. Her ikisi birlikte Hazreti Ubeyde'nin yardımına koşarak Utbe'yi öldürdüler. Bu ilk çarpışmayı Müslümanların kazanması, müşrikler üzerinde büyük moral kırıklığına yol açarken Müslümanları da sevindirmişti. Arkasından savaş kızıştı ve Hazreti Ali kendisine karşı çıkan As bin Said bin Elas, Hanzala bin Ebi Süfyan, Tuayme bin Abdi ve Nevfel bin Hüveylid gibi müşriklerin önde gelenlerini birer birer cansız yere verdi. Hazreti Ömer bir gün kendi hilafeti döneminde bir münasebetle As bin Said'in oğluna Bedir günü babanı aslan gibi topraklara dağıtır ve saçarken gördüm. Hemen Ali bin Ebi Talib üzerine yürüdü ve onu öldürdü demişti. Bedir savaşında öldürülen 70 kadar müşrikten aşağı yukarı 20'sinin Hazreti Ali tarafından öldürüldüğü tarihi kaynaklarda kayıtlıdır. Mus'ab bin Sa'd bu konuda Ali Bedir'de müşriklerin başlarını ağaçlardan meyve düşürür gibi kılıçla vurup vurup düşürüyordu demiştir. Bedir yenilgisinin yarattığı şaşkınlık ve üzüntü, Mekkeli müşriklerde yeni bir savaş hazırlığının hızla başlamasına yol açmıştı. Bir yandan Ebu Süfyan'ın karısı Hint, babasını, kardeşini ve amcasını Bedir'de kaybetmenin acısıyla "Ah Muhammed, ah Ali, ah Hamza" diye diş biliyor, bir yandan da savaş hazırlıkları olanca hızıyla sürüyordu. Bedir Savaşı arefesinde Suriye'den gelen kervanın bütün kazancı savaş hazırlıklarına harcanıyor, müşrikler çeşitli yollarla bu hazırlıklara katılıyorlardı. İnsanları Allah'ın yolundan alıkoymak için yapılan böylesi infaklar karşısında Kur'an şöyle buyurmaktadır. Küfredenler mallarını Allah'ın yolundan alıkoymak için infak ederler. İnfak edeceklerdir onlar. Sonra da bu aleyhlerinde pişmanlık nedeni olacak ve sonra yenilecekler ve o küfredenler cehenneme yığılırlar. Mekkelilerin savaş hazırlıkları Medine'de de duyulmuştu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ashabına hazırlanmalarını emretti. Hazırlıklar tamamlandığında Medine'de mi kalmak yoksa düşmanı şehir dışında mı karşılamak konusunda ashabıyla istişarelerde bulundu. Kendisi Medine'de kalma taraftarıydı. Fakat sahabenin özellikle gençleri düşmanla çarpışmak için can atıyorlar ve bu nedenle meydan savaşı verilmesinden yana fikir belirtiyorlardı. Peygamberimiz gördüğü bir rüya üzerine Medine'de kalmanın daha iyi olacağını bildirdiği halde ashabın çoğunluğunun görüşüne uydu ve düşmana karşı çıkılması kararlaştırıldı. Bu arada ısrarlardan dolayı endişeye kapılan bazı Müslümanlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem savaş teçhizatını kuşanıp da evinden ayrılınca "Ya Resulallah, sen yine de istersen Medine'de kalalım" dedilerse de "İdare ve işlerde onlarla istişare et, bir kere azmedince de Allah'a tevekkül et" ayetinde de ifade edildiği gibi bir peygamber giydiği zırhını savaşmadıkça çıkarmaz diyerek herhangi bir gevşeklik ve kararsızlığa meydan vermedi. Müslümanların sancağı çoğu kez olduğu gibi Hazreti Ali'deydi. İslam askerleri içinde Hazreti Hamza deve kuşu kanadından, Hazreti Zübeyr bin Avvam sarı bezden, Hazreti Ebu Dücane kırmızı bezden tuğ yapmışlar, Hazreti Ali de yünden bir tuğ yapmıştı. İslam ve küfür ordusu Medine'ye 5 kilometre kadar uzaktaki Uhud Dağı eteklerinde karşılaştılar. Bir taraf 1000 kişi, karşı tarafsa 3000 kişiydi. Fakat savaş öncesi İslam ordusundan başlarında Abdullah bin Übey bin Selül'ün bulunduğu 300 kişilik bir grup, Muhammed gençlerin sözüne uydu diyerek İslam ordusunu terk ettiler. Bunun üzerine İslam ordusunun sayısı 700'e düştüğü gibi bazı Müslümanlara da gevşeklik geldi. En kritik bir anda orduyu terk eden bu grup, Uhud Savaşı'ndan sonra Müslümanlar için "eğer bizim yanımızda olsalardı ölmezler veya öldürülmezlerdi" gibi İslam dışı bir düşüncenin ürününü ortaya koyacaklardı. Kur'an'da kendilerine "Allah bunu kalplerinde bir hasret, bir pişmanlık olarak koysun" diye böyle dediler. "Allah öldürür ve diriltir. Eğer siz Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz Allah'tan bağışlanma ve rahmet onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır" şeklinde cevap verecek ve Müslümanların sahip olması gereken gerçek inanç ve düşünceyi ortaya koyacaktır. Yine Kur'an, "bize uysalardı öldürülmezlerdi" diyen münafıklara "eğer doğruysanız haydi ölümü kendinizden savun" diye karşılık vererek Allah yolunda öldürülenlerin gerçek diriler olduğunu ve kendi katında rızıklanmakta olduklarını belirtecektir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ordusunu savaş düzenine koyarken sollarında kalan ve düşman ordusunun saldırmasından çekindiği Ayneyn geçidine 50 okçu yerleştirip komutanları olarak seçtiği Abdullah bin Cübeyr'e "bizi arkamızdan koruyunuz. Yendiğimizi de yenildiğimizi de görseniz ben emretmedikçe yerlerinizden kımıldamayınız" diye sıkı emirler vermişti. Savaş başlayınca Kureyş'in sancaktarı Talha bin Ebi Talha ortaya çıkıp er diledi. Hazreti Ali kendisine karşı çıktı ve bir kılıç darbesiyle onu yere serdi. Yere düşünce Talha'nın elbisesi açıldı ve bunun üzerine Hazreti Ali geri döndü. Müşriklerin ikinci sancaktarı Talha'nın kardeşi Osman'ı Hazreti Hamza öldürdü. Bunun üzerine sancağı Ebu Sa'd bin Ebi Talha aldı ve Hazreti Ali onu da öldürdü. Yine müşrik sancaktarlarından Ertad bin Şurahbil'i de Hazreti Ali öldürünce müşriklerde gevşeme ve bozgun işaretleri görülmeye başladı. Bu arada Halid bin Velid komutasındaki Mekke süvarileri Ayneyn geçidinden saldırıya geçmeyi denedilerse de İslam okçularınca geri püskürtüldüler. Savaş kızıştı ve müşrikler yenilip kaçmaya başladı. Bu sırada Hazreti Peygamber'in emrini unutan okçular ganimet toplama hevesiyle yerlerinden ayrıldı. Savaşın başından beri bu okçuları gözleyen ünlü Kureyş süvarisi Halid bin Velid derhal savaş alanını dolanıp arkadan Müslümanlara saldırdı ve bunun üzerine kaçan müşrik piyadeleri de geri dönmeye başladı. Savaşın gidişi değişmiş, Kur'an'ın ifadesiyle Müslümanlara gam üstüne gam gelmeye başlamıştı. Bu arada Allah'ın arslanı Hazreti Hamza şehit edildi. Müslüman ordusunda büyük bir panik başladı. Çoğu Müslümanlar savaş alanını terk etti. Bazıları Medine'ye bile varmıştı. Müslüman kadınlar durumdan haberdar olunca içlerinde Nesibetül Maziniye ve Hazreti Fatıma'nın da bulunduğu bazı Müslüman kadınlar yola düştü. Bu sırada Kamiya Hazreti Peygamber'e kılıç vurdu ve öldürdüğünü ilan etti. Resul-i Ekrem'in dişi kırılmıştı. Zırhının telleri yüzüne battı ve bir çukura düştü. Çevresinde, içlerinde Hazreti Ali ve Ebu Dücane'nin bulunduğu 5-6 kişilik mücahit kalmıştı. Hazreti Muhammed öldü haberi hızla yayılıyordu. Enes bin Nadır kılıcıyla koşuştururken meydanın dışında oturan bir grup Müslümana rastladı. Onlara "Niye oturuyorsunuz?" diye sorunca "Muhammed ölmüş" dediler. Bunun üzerine "Muhammed öldüyse siz niye duruyorsunuz?" diye cevap veren Hazreti Enes savaş alanına koştu ve 80 yerinden yara alarak şehit oldu. İçlerinde Hazreti Hamza'nın da bulunduğu 70 Müslümanın şehit olduğu bu savaşta Hazreti Ali, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine yüklenen müşriklere zülfikarıyla birbiri ardınca saldırıyordu ve zülfikar gibi kılıç, Ali gibi yiğit olmaz övgüsünü kazanıyordu. Bu savaşta Bedir'den sonra yine içlerinde Talha bin Ebi Talha, Haris bin Esed, Ebul Hakem, bin Ahnes bin Şerik, Ümeyye bin Ebi Huzeyfe, Velid bin Hüzeyfe, Hişam bin Ümeyye, Arta bin Şurahbil gibi müşriklerin önde gelenlerini öldürmüştü. Müşrikler savaş alanından çekilince Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye müşriklerin takip edilmesini emretti. Hazreti Ali gidip atlarını yedeklerine alıp Mekke yolunu tuttukları haberini getirdi. Yine Hazreti Peygamber içlerinde Ali'nin de bulunduğu 70 sahabiyle müşrikleri Hamra-ül Esed'e kadar izledi ve gittiklerini görünce geri döndü. Bu izlemeye katılanlar hakkında şu ayeti kerime inmişti. Yara aldıktan sonra Allah'ın ve Resul'ün çağrısına uyanlar İçlerinden ihsan sahibi ve takvalı olanlar için büyük karşılık vardır. Hazreti Ali radıyallahu anh gerek Bedir ve gerekse Uhud Harbi'nde göstermiş olduğu yararlılıklar birer kahramanlık destanı olarak anılmaya devam edecektir. Hazreti Ali kaddesallahu sırru bu nurlu yolun en önemli simalarından olduğunu unutmamış ve gereğini de hep yapmıştır. Rahmet üzerine olsun. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın hilafeti ve şehadeti. Hazreti Ali radıyallahu anh halife olunca önce kendinden evvelki dönemlerin bir takım onaylamadığı uygulamalarını değiştirme yolunu tuttu. Bu arada illerdeki tüm valileri azletti. Yerlerine tayin ettiği yeni valilerin bazısı görevine başlamakla birlikte, Şam'da vali bulunan Muaviye bin Ebi Süfyan, gelen yeni valiyi geri çevirdi. Gönderdiği elçi, Hazreti Ali'ye boş bir kağıt veriyor ve bunun anlamına da, Hazreti Osman'ın kanını zat-ı alilerinizin boyun damarlarından istiyoruz diyordu. Bu arada Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir, Hazreti Ali'ye gelerek Hazreti Osman'ı öldürenlerin kısas edilmelerini istediler. Hazreti Ali onlara, "Kardeşlerim, ben de biliyorum. Fakat onlar hala şehre hakimdir. Durum uygun değildir. Bana yardımcı olun. İşleri hal yoluna koyalım, sonra dediğinizi yaparız," diye karşılık verdi. Hazreti Osman'a rivayetlerin ittifakla bildirdiğine göre birkaç sahabi dışında tüm Medine halkı karşı çıkmıştı. Aksi halde Mekke'nin fethinde 10 bin mücahit çıkaran ve sonra da daha da nüfusu artan Medine'de birkaç bin taşralı istediğini yapamazdı. Hatta Hazreti Osman'ın cenazesi 3 gün kaldırılamamış ve ancak 3 gün sonra bir gece sayıları 5'i geçmeyen sahabe grubunca kaldırılıp gizlice defnedilmişti. Yönetimine en fazla karşı çıkanların başında da Hazreti Ayşe, Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyr geliyordu. Abdullah bin Abbas ve Muğre bin Şube gibi bazı sahabiler Hazreti Ali'ye Talha ve Zübeyr'in valilik istediklerini, birini Küfe'ye, birini Basra'ya vali tayin etmesini, Muaviye'yi güçleninceye kadar azletmemesini tavsiye ettiler. Hazreti Ali bu tavsiyeleri Küfe ve Basra'da Talha ve Zübeyr'in çok taraftarı bulunduğunu, dolayısıyla oralarda taraftarları olmayanlara haksızlık yapabileceklerini, zarar veya yarar hesabıyla tayine bulunamayıp adaleti tercih edeceğini ve özellikle Muaviye'yi bir gün bile yerinde tutmasının zulme göz yummak olacağını ve politik kaygılarla öyle bir şey yapamayacağını söyleyerek kabul etmedi. Medine'de bir yandan bu işler olurken, bir yandan Hazreti Osman'ın vefatı, önceki Medine kuşatma altındayken umre için Mekke'ye giden Hazreti Ayşe dönüş yolunda Hazreti Ali'nin halife seçildiğini duyup geri Mekke'ye dönmüş ve Hazreti Ali'nin Yemen valiliğinden azlettiği Yala bin Müneyye de külliyetli miktarda altınla Mekke'ye gelmişti. Numan bin Beşir'in kaçırdığı Hazreti Osman'ın kanlı gömleği ve hanımı Nail'in kesilmiş parmakları Şam Camii'nde sergileniyor ve 20 yıldır Muaviye'nin valiliği altında yaşayan halk burada gözyaşı döküp Hazreti Ali'ye lanetler okuyor ve Hazreti Osman'ın kanının intikamını almaya yemin ediyorlardı. Nihayet bir gün Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyr umreye gidiyoruz diyerek Hazreti Ali'den izin alıp Mekke'nin yolunu tuttular. Hazreti Talha, Hazreti Zübeyr, Hazreti Ayşe, Yala bin Müneyye, Emevilerden Mervan bin Hakem, Hazreti Osman'ın Küfe valisiyken içki içtiği sabit olup Hazreti Ali'nin kendisine hat vurduğu Velid bin Ukbe, yine Hazreti Osman'ın Basra valisi Abdullah bin Amir birleşip yola çıktılar. Yolda Haveb denilen bir su başından geçerken köpekler ürüdü. Hazreti Ayşe derhal bir gün Hazreti Peygamber'in hanımlarına içinizden Haveb'in köpekleri kime üreyecek bir bilsem dediğini hatırladı. Geri dönmek istedi. Fakat bazıları oranın Haveb olmadığı konusunda kendisini kandırdılar. Basra'ya gelindi. Hazreti Ali'nin valisi Osman bin Huneyf önlerine çıktı. Onu dövdüler. "Ne yapıyorsunuz?" diyerek kendilerine adamlarıyla birlikte karşı çıkan Hakim bin Cebele'yi öldürdüler. Beytülmal'e el koymak istediklerinde karşı çıkanlardan 50-60 kişiyi yaralayıp bir o kadarını da katlettiler. Halife Hazreti Ali Muaviye üzerine gitmeye hazırlanırken önce Basra üzerine yürümek zorunda kaldı. ikiye bölünen Basra halkını birleştirmek üzere oğlu Hazreti Hasan'la Ammar bin Yasir'i gönderdi. Kendisi arkadan içinde çok sayıda sahabenin ve 70 kadar Bedir ashabının bulunduğu ordusuyla Basra önlerine geldi. Hazreti Ayşe bir deve üzerinde savaştığından Cemel Savaşı diye ün yapan savaşta karşı taraf yenildi. Hazreti Zübeyr savaş öncesi Hazreti Ali'nin "Ey Zübeyr, bir gün biz otururken Resul-i Ekrem'in sana sen Ali ile haksız olarak savaşacaksın dediğini hatırlıyor musun?" diye sordu. Hazreti Zübeyr bu olayı hatırlayarak savaş alanından çekildi. Ama yolda kendi ordusundan ardından gelen biri tarafından öldürüldü. Hazreti Talha'yı yine kendi ordusundan Mervan bin Hakem, "Osman'ı öldürenlerden biri kaçtı, biri de ayrılmak üzere" diyerek okla öldürmüştü. Hazreti Ayşe büyük bir hürmetle karşılanarak kardeşi Muhammed bin Ebi Bekir eşliğinde Medine'ye gönderildi. Fakat savaşın yaraları kapanamayacak kadar büyük olmuştu. Hazreti Ali'nin asıl amacı Şam'da güçlü bir yönetim kurmuş olan Muaviye'yi bertaraf etmekti. Fakat Cemel Savaşı gücünü belli ölçüde eksiltirken şüphesiz bundan en çok yararlanan Muaviye olmuştu. Tarihler Muaviye'nin çok sabırlı, her şeye katlanabilecek yaratılışta geniş karınlı, hedefe varmak için her yola dayanabilecek özellikte ve zamanın politik dahilerinden olduğunu naklederler. Hazreti Osman'ın şehadetinden sonra onun kanını istemek adına Hazreti Ali'ye isyan etmiş ve büyük bir ordu hazırlamış bulunuyordu. Kendisine valiliği sırasında Ebu Zer gibi birkaç istisnanın dışında fazla karşı çıkan olmadığından Şam'da hayli güçlenmişti. Şam daha önce Romalıların yönetimindeydi ve halkı itaat etmeye alışık bir halktı. Medine'de yaşanan gerçeklerden habersiz olup Hazreti Osman'ın katlinin baş sorumlusunun Hazreti Ali olduğuna inandırılmışlardı. Evi sarıldığı günlerde Hazreti Osman Muaviye'den yardım istemiş. Bunun üzerine Muaviye 12 bin kişilik bir kuvvetle Şam'dan çıkmış ve orduyu şehir dışında bırakıp Medine'ye gelerek Hazreti Osman'la görüşmüş. Ona "Görüşünü öğrenmeye geldim, orduyu getirmedim" deyince Hazreti Osman kendisine "Sen benim öldürülmemi mi istiyorsun? Çabuk git, asker getir" demiş. Fakat Muaviye'nin ordusu bir türlü gelmemişti. Mısır eski valisi Amr bin As'ın Hazreti Ali'ye karşı savaşı kazanırlar da Muaviye halife olursa kendisine Mısır valiliği verilmesi şartıyla Muaviye ile yaptığı anlaşmada Muaviye, "Osman'ın kanını Ali'nin üzerine yıkacağız" demiş ve bunun üzerine Amr, "Bunda ikimiz de suçluyuz. Sen yanında Şamlılar olduğu halde onu terk ettin, ben de göz göre göre onu bırakarak Filistin'e kaçtım" karşılığını vermişti. İbn-i Sa'd, Cemel Savaşı öncesi Mervan bin Hakem'in Muaviye'ye "Zübeyr ve Talha'yı Ali ile savaştıracağız, birisi ötekini yenecek ve yenen de zayıflayacaktır. O zaman onun hakkından gelmek daha kolay olur" dediğini nakletmektedir. Hazreti Ali ile Muaviye'nin ordusu Sıffin'de karşılaştılar. Muaviye'nin yanında Mesleme bin Mahlet ve Numan bin Beşir dışında hiçbir sahabi yoktu. Savaşın kızgın bir anında Ammar bin Yasir şehit edilince Muaviye'nin ordusundan onu ben öldürdüm diye övünme yarışına girişen iki kişinin karşısında Abdullah bin Amr, vallahi Resulullah Ammar'ı bahi bir grup öldürür. Ammar onları cennete, onlar Ammar'ı cehenneme çağırır dediğini işitmiştim deyince Muaviye ordusunun moralinin bozulmaması için onu biz değil buraya getiren yani Ali öldürmüştür diye tevile kaçmış. Bunu sonradan duyan Hazreti Ali, öyleyse Hamza'yı da Uhud'a getirdiği için Resulullah öldürmüştür karşılığını vermişti. Hazreti Ali'nin ordusu savaşı kazanmak üzereyken Amr bin As bir hile düşünerek Kur'an yapraklarını Muaviye'nin askerlerinin mızrakları ucuna taktırıp Hazreti Ali ordusuna karşı "Ey Iraklılar, sizi Fatiha'dan sonuna kadar Allah'ın kitabına çağırıyoruz" diye bağırdı. Bunun üzerine Hazreti Ali'nin "bu bir hiledir" diye her türlü uyarısına rağmen ordusundan büyük bir grup "Allah'ın kitabı hakem olsun, bu durumda savaşamayız. Savaşa devam edersen seni öldürürüz" diye direttiler. İş hakemlere kaldı. Muaviye tarafı Amr bin As'ı, Hazreti Ali Abdullah bin Abbas'ı seçti. Fakat karşı taraf İbni Abbas'ı kabul etmeyip Ebu Musa el-Eş'ari'yi önerince Hazreti Ali'nin ordusundaki bozguncular da aynı yönde direttiler. Sonunda Amr'la Ebu Musa bir araya geldiler. Görevleri yalnızca kimin haklı kimin haksız olduğuna karar vermekti. Fakat Amr'ın bir hilesiyle Abdullah bin Ömer'i halife seçip Hazreti Ali'yi de Muaviye'yi de azletme kararı aldılar. Ebu Musa el-Eş'ari kürsüye çıkıp "Parmağımdaki yüzüğü nasıl çıkarıyorsam Ali'yi de halifelikten öyle çıkarıyorum ve Abdullah bin Ömer'i seçiyorum" dedi. Bundan sonra kürsüye gelen Amr ise yüzüğü parmağına geçirip "bu yüzüğü parmağıma nasıl geçiriyorsam Muaviye'yi de hilafete öyle geçiriyorum" dedi. Hazreti Ali'nin ordusunda şaşkınlık baş gösterdi. Daha önce savaşın tam kazanılacağı anda Kur'an'ın hakem olması için isyan edenler bu kez hakem olayını kabul ettiği için "hüküm ancak Allah'ındır" diyerek Hazreti Ali'yi küfre girmekle suçladılar ve yeni bir ayrılıkçı grup oluşturdular. Kendilerine de hariciler dendi. Hakem olayı tam bir hileydi ve ne kararlaştırılan şartlara uyulmuştu ne de olaya yol açan etkenler gözetilmişti. Tabii ki Hazreti Ali çıkan sonucu kabul edemezdi. Fakat Muaviye ile yeniden savaşması gerekirken bu defa karşısına hariciler çıkmıştı. Ordusu kendi içinde sürekli bölünüyordu. Haricilerle Nehrevan denilen yerde karşılaştı. Pek çoklarını sözle ikna edip kendi tarafına doğruya çekti. Diretenlerle yapılan savaşta 10.000 kadarını kılıçtan geçirdi. Fakat hariciler yine ortadan kalkmadılar. Adeta silahlı bir yeraltı örgütü olarak devam ettiler. Sayıları az da olsa etkileri fazlaydı ve bu etki yıllarca hatta yüzyıllarca devam etti. Özellikle harici düşünceler her dönemde var oldu, yok olmadı ve bugüne kadar da geldi. Amr bin As'ın komutasında birliklerse Mısır'a giriyor ve Hazreti Ali'nin valisi Muhammed bin Ebi Bekir'i öldürüp cesedini bir eşek işkembesinin içinde yakıyor ve bu olaydan sonra Hazreti Ayşe bir daha et yemiyordu. Hazreti Ali kendisine itaat etmeyen birliklere karşı asker çıkarmakta güçlük çekiyordu. Ortam değişmiş, insanlar da değişmişti. Küfe halkı yazın sıcağını, kışın soğuğunu bahane ederek savaşmak istemiyorlardı. Hazreti Ali onlara karşı okuduğu hutbelerinde şöyle diyordu: "Karakteriniz düşük, ahdiniz çürük, inancınız ikiyüzlülük, suyunuz acı ve tozlu. Vah vah, yazıklar olsun size. Okların atıldığı hedef oldunuz. Öldürülüyor, öldürmüyorsunuz. Allah'a isyan ediliyor, buna karşı çıkmıyorsunuz. Ey adam görünüşündeki insanlar, ama adam değil. Keşke sizi bilmeseydim ve görmeseydim. Sözlerimi tutmadınız. Bana itaat etmediniz ve beni terk ettiniz de Kureyş Ali bin Ebi Talip cesur ama savaş taktiği bilmiyor demeye başladılar." buyurmuştu. Halife Hazreti Ali radıyallahu anh Muaviye ile son bir savaşa hazırlanırken haricilerden bazıları da Mekke'de bir araya gelmiş, önemli meseleler üzerinde konuşuyorlardı. Sonunda Hazreti Ali, Muaviye ve Amr bin As'ı öldürmeye karar verdiler. Ve Hazreti Ali'yi öldürmeyi Abdurrahman İbni Mülcem üzerine aldı. Kinde kabilesinden olan İbni Mülcem, Küfe'ye geldi ve dostlarından birinin evine indi. Orada Katam adında bir kadınla karşılaştı. Şehrin güzellerinden sayılan bu kadının babası ve kardeşi Nehrevan'da öldürülmüştü. İbni Mülcem onunla evlenmek istedi ve kadın da çeyiz olarak 3000 dirhem, genç bir hizmetçi çocuk, bir hizmetçi ve Ali bin Ebi Talib'in öldürülmesini istedi. Kendisine yardımcı olarak da Verdan bin Mücalid'in alabileceğini söyledi. Yine İbni Mülcem şehrin haricilerden Şebib bin Bacune ile de anlaştı. Bu üç şaki Küfe Camii'ne gelip orada gecelediler. Hazreti Ali her zaman yaptığı gibi insanları namaza çağırarak camiye geliyordu. Camide uyuyanları kaldırdı. Bazı rivayetlere göre bu esnada bazılarına göre namazın ikinci rekatının başında İbni Mülcem'in kılıcı müminlerin emirinin başına indi. Üzerinde secde izleri olan yüz, doğdu doğalı Allah'tan başkasının önünde eğilmeyen yüz ve her tüyü Allah'a ibadet eden sakal bir anda kana bulandı ve hayırdan başka söz çıkmayan ağızdan "Füstü ve Rabbül Kabe, Kabe'nin Rabbine andolsun, kazandım" sözleri döküldü. Ramazan'ın 19'uydu. Tarih Hicri 40, miladi 661'di. Yakalanıp elleri arkasından bağlanan katili huzuruna getirildiğinde "Yaşarsam hakkındaki hükmü ben veririm. Ölürsem Resulullah'ın haksız yere cana kıyana davrandığı gibi davranın" diyor ve iplerin katilin kollarını kestiğini görünce "Bu kadar sıkmayın, iplerini gevşetin" emrini veriyordu. Müminlerden öyle erler vardır ki Allah'a olan ahdlerinde durdular. Onlardan adağını yerine getiren vardır ve onlardan bekleyen vardır. Hiçbir şekilde değişmediler ayeti indiğinde o adağın süresini bekliyordu. Ama tarihten 34 yıl sonra bir Ramazan sabahı yaralanıyor ve yine bir Ramazan günü 21 Ramazan'da adağını yerine getirenlerin arasına giriyordu. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerine ve bütün müminlerin üzerine olsun. Amin.